Ayrım 18. Dipten Gelen Dalga. İlya Ehrenburg. Sayfa 176. 70. Troleybüsle okuldan eve dönerken Nina Georgievna Olga'dan gelen mektubu okuyordu. O kadar çok yeni şey var ki yaşantımda. En önemlisi bir inşaat dairesinde çalışmaya başlamış olmam. Son derece ilginç bir iş bu. Fabrikadan işçi sitelerine kadar her şey yapıyorlar ve her şey öyle hızlı yapılıyor ki bazen benim bile inanasım gelmiyor. Müdürümüz benden memnun. Zeki olduğumu söylüyor. Bu onun en yüksek övgüsüdür. Buralarda sıkıldığımı sanıp bana acıman yersiz, hiç sıkılmıyorum. Anacığım, lütfen kendine iyi bak. Tıpkı bir üniversiteli kız gibi yaşıyorsun. Mayıs'ta izin alıp oraya geleceğim. O zaman düzene korum her şeyi. Nina Georgievna mektubu çantasına koydu ve gülümsedi. Olgacığım kendini pratikmiş gibi göstermekten hoşlanır. Ben duygulardan falan söz ettim mi güler. Oysa kendisinin kocaman bir yüreği var. Mayıs'ta gelmesi iyi ama... İşini sevdiğine, kendini işini verdiğine hiç şüphe yok ama zaman zaman yalnızlık duyduğu da açık. Geldiğinde yalnızlığını biraz giderebilirim belki. Sonra Musenka'yı da görürüm. Herhalde iyice büyümüş, akıllanmıştır. Bu yıl altısına girdi. Buğulanmış camdan dışarı baktı Nina Georgievna. Çocuklar buz üzerinde kayıyorlardı. Bugün soğukça hava ama güneş iyi ısıtıyor dışarıda. Günler de uzadı artık. Bahar kapımızda. Evde kendine bir kahve hazırladı, sonra çalışmaya oturdu. 10. sınıfların durumu iyi. Misha Rogoff çok güzel yazmış. Yalnız dilek kiplerini pek beceremiyor. Zaten kendini yetiştirmiş bir çocuk bu. Çok okuyor. Dün sefilleri okuduğunu söylüyordu. Jean Valjean onu hiç heyecanlandırmamış. Doğru, bugünün insanın inanabileceği bir tip değil Jean Valjean. Ama fikir yönünden çok sarmış roman onu. Başını kaldırmadan okuduğunu, Cosette'i hiçbir zaman unutamayacağını söylüyordu. Hugo'nun şiirlerini okusam iyi olacak çocuklara. Öylesine büyüleyici dizeleri var ki Hugo'nun. Sanki dün yazılmış gibi. Benim hakkım var. Değiştiremezsin sen acının, savaşın, yoksulluğun yasalarını. Sakin ol. Din, alçal, çekil. Yüksek dalga. Ben yüzyıllardır durduğum gibi duruyorum. Sense yolundaki her şeyi aşarak yükselip duruyorsun. Ama gideceksin sen. Bense gitmek istemiyorum. Dur. Senin de bir sınırın var. Uslan. Din, Tanrı sana nasıl buyurduysa. Coştuğun yeter. Dur artık. Dur. Dalga. Sen beni basit bir kabarma sandın. Oysa bir tufanım ben. Hugo'nun şiiri her anımsayışında heyecanlandı geçmiş günlere götürdü Nina Georgievna'yı. Gençliğinden bildiği ülkeyi sık sık düşünür, gözünde canlandırmaya çalışırdı. Bu tırka hapishanesinde geçirdiği bir yıldan sonra ilk kez Paris'e gidişini anımsadı. Şaşırmış, sersemlemişti. Yabancı bir dil, her şey bir garip, insanlar yollar boyunca oturmuşlar, tuhaf bir şeyler içiyorlar. Güçlükle bulabilmişti Egor'u, daha selamlaşır selamlaşmaz. Eğer, demişti Egor, yorgun değilsen hemen mitinge gidelim, grevcilerin kurşuna dizilmesi protesto edilecek. Büyük bir kalabalık vardı miting alanında, bir takım şarkılar söylüyorlardı. Birden yan sokaklardan birinden jandarmalar çıkıvermişti. Kılı kıpırdamamıştı kalabalığın. Genç bir kadının küçücük bayrağını koruyuşunu unutamamıştı. Şimdi o da benim gibi yaşlanmıştır, ölmüştür belki de. Önemli bir haber vardı bugün gazetelerde. Nice'de bir takım uçak parçalarını denize atmışlar. En önde de genç bir kadın varmış. Öylesine yiğitçeymiş ki davranışları, jandarmalar hiçbir şey yapamamışlar. Görür gibiyim onu. Onu ve ardındaki kalabalığı. Paris'te bulduğum savaş hala devam ediyor. Yalnız bu kez her şey daha başka. Artık kıramazlar bizi. Çin, Avrupa'nın yarısı. Bu yüzden değil mi zaten savaş istemeleri, yeni bir fırtına hazırlamaları? İnsanın yüreğini sızlatan, gençlerin yeniden ölüme gidecek olmaları. Sergeyciğim gibi tıpkı. Sergey'in ölümünü öğrendiğinden bu yana 5 yıldan fazla zaman geçmişti. Dinmemişti acısı, dinemezdi de. Sergey onun yalnızca oğlu değil, sevinçlerini, kuşkularını, düşlerini paylaştığı biricik dostuydu. Konuşmadan anlarlardı birbirlerini. Nina Georgievna Vasya'yı savaştan sonra yeniden keşfetmiş gibiydi. Eski sakin Vasya gitmiş, yerine tutkulu, fikirlerinde, kararlarında gözü pek bir Vasya gelmişti. Gururlanıyordu Nina Georgievna Vasya'yla. Onun yetenekli bir mimar, yürekli bir insan olduğunu biliyordu. Küçük bir çocukmuş gibi gelirdi bazen Vasya ona. Kendini yercesine çalışmasına kızar, Natasha'dan uzak, Minsk'te tek başına yaşamasına üzülürdü. Kimiliğinde çok katı yürekli gibi gelirdi Vasya ona. 64 yaşında olmasına rağmen eline güzel bir kitap geçti mi bütün gece uyuyamadığını, Michel Rogov ya da Verşi'nin güzel şiir okudular diye sevinçten içinin içine sığmadığını ya da oturup kendisiyle tatlı tatlı yarenlik etmeyi düşlediğini bir türlü açamazdı Vasya'ya. Bir günde şöyle bir düşünce hesaplanmıştı. Bak Dimitri Alekseyeviç'le ne güzel anlıyoruz birbirimizi. Demek ki yaşlandım artık. Gençlerle yapamam. Ama bunları düşünmesiyle kendini terslemesi bir olmuştu. Sergeyciğimle konuştuğum zaman onun annesi olduğumu unutuyordum. Valya'yla da öyle. Demek ki sorun yaşta değil, karakterlerimiz başka başka Vasya'yla. Son zamanlarda çok değişti Vasya. Şimdi daha iyi anlayabiliyorum onu. Oysa birçok konuda oturup ne güzel söyleşebilirdik onunla. Aptal gibi sıkılıyorum kendi oğlumdan. Yenmeliyim bu sıkılganlığımı. Valya bu yakınlarda gelemez. Orel'e taşınmış, ruh dinginliğine kavuştuğunu, işinden, iş arkadaşlarından hoşnut olduğunu yazıyor. Ama yine de içim rahat değil ondan yana. Olga'nın hiç değilse Musenka'sı var. Muhakkak ki kocasından yana üzüldüğü oluyordur bazen. Ama Sinyakov efendi adam ve de Olga'yı seviyor. Oysa Valya'nın kimsesi yok. Voronov'un mektubundan sonra birçok şey aydınlığa kavuştu kafamda. Sergeyciğim o Fransız kızını büyük bir aşkla sevmiş, bana bile söylemedi bunu. Duygularını bastırmak istedi herhalde ama başaramadı. Düşlerle hayat arasındaki bağdaşmazlığın ne demek olduğunu kendimden biliyorum ben. Valya'nın gözlerini kamaştırdı ama yüreğini gerektiği biçimde ısıtamadı. Yüreğini anlayacak birine hala rastlayamamış olması korkunç bir şey Valya'nın. Tek isteğim onun birini sevmesi. Nina Georgievna Sergey'in fotoğrafına baktı. Sergey başını geriye atmış, gözlerini hafifçe kısmıştı. Herhalde o kıza da böyle bakıyordu. Voronov adını bile yazmamış kızın. Yalnız aynı müfrezede savaşmışlar ve yazdığına göre kız yürekli ve öyle güzelmiş ki görüp de tutulmamak olanaksızmış. Niye öldürdüler Seryoja'mı? Bir Sırp kentinde, oysa niceleri geri döndü. Voronov tutsaktı, Fransız partizanlarının yanına kaçtı. Anlattığına göre herkes öldü biliyormuş kendisini. Ben de Natasha'yı avutuyordum ama Vasya'nın daha ilk günlerde ölmüş olabileceğinden korkuyordum. Seryoja neden ölsündü peki? Eşini az rastlanır bir insandı oysa. Haydi ben annesiyim diye böyle düşünüyorum diyelim. Birbirlerini çok az görmüş olmalarına rağmen Doktor Krylov da aynı şeyi söylüyor. Hemen büyülemiş Seryoja onu. Şimdi Yugoslavya'da kötü şeyler olmakta. Sergeyciğimin mezarı yabancılar arasında kaldı. Baharda çiçek de koyan yoktur mezarına. Arda arda birkaç sigara içtikten sonra Nina Georgievna yeniden öğrencilerin defterlerini incelemeye koyuldu. Az sonra kapı çalındı, komşusu kadındı. Nina Georgievna, parti bölge sekreterliğinden telefonla arıyorlar sizi. Herhalde parti toplantısı ile ilgili olacak diye düşündü Nina Georgievna. Konuşmamı çoktan hazırladım ben ama parti bölge sekreteri kendisini kısa süre Yugoslavya'dan buraya göç eden birisinin aradığını söyledi. Acaba Nina Georgievna bu arkadaşı kabul edebilir miydi? Ederse bu ne zaman olabilirdi? Nina Georgievna heyecanlandı. Hemen, eğer kendisi şu anda sizin yanınızdaysa söyleyin hemen gelsin. Artık çalışamazdı. Bütün sinirleri gerilmişti. Niye heyecanlanıyorum böyle diyordu kendi kendine. Seryoja'yı kimse canlandıramaz ama yine de heyecanlıyım. Sonunda kapı çalındı. Uzun boylu, çok esmer bir adam girdi içeri. Topallıyor ve bir bastona dayanarak yürüyordu. Uzun uzun Nina Georgievna'nın elini sıktıktan sonra Rusça sözcükleri Sırpçalarıyla karıştırarak çabuk çabuk, bağlantısızca konuşmaya başladı. Oradan geldim ben. Tito ne yaptı biliyor musunuz? Her şeyi sattı. Amerikalılar var şimdi ülkemizde. İnanın bana, iki Amerikalı geldi kentimize. Yoğunlaştırılmış süt ve bir takım çirkef bildiriler getirmişler yanlarında. Bildirilerinde Sovyet ordularının bizi kurtarmayıp tersine topraklarımızı işgal etmek istediklerini yazıyordu. Bir çirkef ki burada tekrarlayabilmek bile korkunç. Şimdi zaten hainler de aynı şeyleri söylüyorlar. Bu Kamonoviç hiç utanmadan şunları söylüyor örneğin. Ruslar bizi kurtarmadığı gibi biz onların Macaristan'a girmelerine yardım ettik. Bu kadar bağırarak konuştuğum için bağışlayın beni ama inanın üzüntüm sonsuzdur. Yakaladılar beni ama kaçtım. Namuslu, dürüst insanlar 5 ay gizlediler beni. Tam sınırı geçerken alçağın biri arkamdan ateş etti. Basit bir insanım ben. İlkokulda öğretmendim. 3 yıl partizan olarak çarpıştım. Savaş bitince terhis oldum. Tabii anlayamadığım çok şey var. Diplomasi de benim kafamın alacağı bir şey değil ama bu arada bildiğimde bir şey var. İnançsız yaşanmaz. Size buraya geldim çünkü kahramanımızın annesisiniz siz. Bizim Sergey deriz biz ona. Eğer hapishaneye katlanabilmişsem, eğer her şeye rağmen sınırı geçebilmişsem, bu yalnızca sizin elinizi sıkabilmek içindir ve şimdi görüyorum ki bütün bunlara değmiş. Beni bağışlayın, daha adınızı bile bilmiyorum. Nina Georgievna, size şunu söylemeliyim ki, Nina Georgievna, eğer halkımızın alçaklarla birlikte olduğunu söylerlerse size, inanmayın, halkımız Rusların kendileri için neler yaptıklarını unutmadı. Bizim kent küçüktür, çok eskidir. Kral Lazar'dan Türklere kadar görüp geçirmediği kalmamıştır. Almanlar gelince kentimizden çok sayıda insan partizanlara katıldı. Sergeyi kentin ana alanındaki akça ağacın altına gömdük. Onu unuttuk mu sanıyorsunuz yoksa? Hayır, hiçbir zaman. Mezarı üzerinde her zaman çiçekler vardır. Kadınlar mum yakarlar ama size asıl söyleyeceklerim başka. Adam birden durdu, bir bardak su istedi. Bağışlayın beni, çok heyecanlıyım. Söylemek istediğim şuydu size. Sergey Amerikalıları yendi. Bunlar bildirilerini getirince hainler büyük bir miting düzenlediler. Hemen herkesi katılmaya zorladılar. Kentin ana alanına. Amerikalılar da hemen gazetecilerin ardında bir köşede duruyorlardı. Bizim hainler Amerikalıların bildirisinde yazılanları sözcük sözcük tekrarlamaya başladılar. O zaman halk sesini yükseltti. Doğru değil. Kentimizi Sergey'i kurtardı. Oğlunuz sanki mezarından kalkmıştı. Konuşturmadı halk hainleri. Böyle çirkefçe sözleri dinlemek istemeyen kalabalık dağıldı. Ertesi gün herkes Sergey'in mezarına çiçek getirdi. Amerikalıların biri fotoğraf çekti. Dağ gibi çiçek yığılıydı mezarın üzerinde. Sergey'i gören çoktur bizde. Vida adlı bir genç kızımız onunla aynı otomobilde gitmiş. Şimdi hapiste bu Vida. Rus istihkamcıların köprümüzü nasıl yaptıklarını da o anlatmıştı bana. Sonra savaş başladı. Almanlar teslim oluncaya kadar birliğine komuta etti Sergey. Kentimizi iki kez kurtarmıştır oğlunuz. Birincisini biliyorsunuz, ikincisi halkımızın hainlere başkaldırdığı zaman olmuştur. 800 kişi hapiste şimdi. Ayrıcasız herkesi de atabilirler. Çünkü hiç kimse oğlunuzu unutmadı. Nina Georgievna, eğer insanın uğrunda yaşamasına değer bir şey varsa bu doğruluktur. Nina Georgievna adama yaklaştı ve alnından öptü. Gözyaşları Yugoslav'ın yüzüne bulaşmıştı. Şaşırmış, utanmıştı konuk. Hemen gitmek istedi. Ama Nina Georgievna kendini çabucak toparlayıp kahve sundu konuğuna. Moskova'da kendini nasıl hissettiğini sordu. Küçük Sırp kentine ilişkin anlattıklarını dinledi. Konuğu gidince kafasını hemen toparlayamadı. Öğrendiği şeyler ona öylesine büyük ve önemli geliyordu ki, ikinci bir hayat gibi sanki diye düşünüyordu. Yüreğinin titrediği, zayıf anlarında kaç kez sormuştu kendi kendine, neden öldü Sergey? Hem de artık yabancı olan bir ülkede ve kaç kez yanıtlamıştı kendini. Sergey'in anısı birçoklarını utandıracak. Vasya'yı da, Dimitri Alekseyeviç'i de söylemişti bunu. Ama şimdi dağların eteğindeki eski kenti görür gibiydi. Türklerden kalma bir kale, manastır, dağ ırmakları, kestaneler, akça ağaçlar, balkonlu evler. Kulağına uğultular dolduruyordu. Büyük alan kalabalıktı. Akça ağacın altında baharın ilk çiçekleri, menekşeler, kardelenler arasında incecik mumlar titreşiyordu. Hainler sırtları kalabalığa dönük bir duvarın dibine büzülmüşlerdi. İki Amerikalı şaşkın şaşkın, ne oldu diye sorup duruyorlardı. Ancak onlar herkesin gördüğünü göremiyorlardı. Akça ağacın yanında Sergey duruyordu. Başını geriye atmış, dudaklarında belli belirsiz bir gülümseme. Sergey. Seryojankam, canım. Doya doya ağladıktan sonra kalkıp masanın başına geçti. Öğrencilerin defterlerine bakarken bir kez daha anımsadı. Eğer insanın uğrunda yaşamasına değer bir şey varsa bu doğruluktur. Geriye bir göz atabilirim. Uzun bir ömür, yapabildiğim şey pek az. Bir alev değil, incecik bir mum yakabildim. Ama o kadar çok ki bu mumlardan, üstelik hepsi birlikte yanıyorlar. 71. Gazeteler her gün cinayetlerden, sabotajlardan, kanlı çatışmalardan söz ettikleri için okuyucular kendilerini bir yıl önce son derece heyecanlandırmış olan Şantiyi faciasını çoktan unutmuşlardı. Savcı Puşar arada bir de olsa Rene Morio'yu anımsadığı anlardan bir bardak sirke içmişçesine yüzünü buruşturdu. Ona öyle geliyordu ki kendisine bu kötü oyunu oynayanlar üzerine şu ölü davayı yıkanlar değil, onun mesleğinde ilerlemesini engellemek isteyen komünistlerdi. Ama o her şeye rağmen bu işten paçayı kurtarmıştı. Kurtarmıştı ya, komünistlerden kurtulmak ne mümkündü, bir kez ellerine düşmeye göresin. Eğer şantiye faciası yeniden kendinden söz ettirmeye başlamışsa, bunun suçlusu adını hiç kimse anmadığı halde kendiliğinden ortaya çıkan Gaston'du. Luşer'den 30 bini almasına rağmen Gaston, anlaşılan Cezayir'e gitmemiş ve eski işine, kokain ticareti ve arada bir soygun dönmüştü. Kokain siparişçisi de Jules'den başkası olamazdı. Hani şu gazetesinde Paris'te haydutları anlatan Fröne adlı gazeteci getiren Jules. İyi bir çocuktur demişti Fröne için. 2 yıl çalışmışlığım var kendisiyle ama zavallı şimdilerde züğürtledi. Ona şöyle işe yarar bir şeyler anlatsana. Gaston dikkatliydi, ne kendine ne de partnerlerine ilişkin tek söz kaçırmadı ağzından. Ama o kadar çok şey bildiği vardı ki Fröne heyecan içindeydi. Sansasyon üzerine. En aşağı 10 yazı eder bunlar. Gazetecinin gösterdiği ilgiye tamah eden Gaston, bir çete daha var dedi. Peygamber çiçeği. Exportateur Reuni'den Fabri yönetiyor ama içine politika girmiş bir dalgadır bu. Sizin işinize yaramaz. Oysa öyle esaslı çalışıyorlar ki, anımsıyor musunuz? Hani şantiyede bir treni havaya uçurmak istemişlerdi, bir de kadın vurulmuştu. Peygamber çiçeğiydi işte bunları yapan. Fröne sokulgan bir adamdı ve konuştuğu kimselere şaşırtıcı haberler vermeyi pek severdi. Böylece 2 hafta sonra Fabr'ın peygamber çiçeği çetesiyle ilişkileri konusundaki söylentiler tüm kenti dolaşmaya başladı. Garci şaşırmıştı. Anlaşılan doğru. Ne de olsa gözü pek çocuktur Fabr. Komünistler söz konusu oldu mu? Yasalara inceden inceye uymak gülünç bir şey. Gerçi pis bir iş bu. Ben olsam hiç bulaşmazdım. Ama açık konuşmak gerekirse Fabr'a teşekkür bile borçluyuz bu işten. Pino da şöyle demişti. Fabr'ın böyle bir çocuk olduğunu hiç bilmiyordum. Ama ne kadar komünist öldürebilirler ki böyle? Hadi diyelim birkaç yüz. Oysa en az 100 binini gebertmeli bu namussuzların. Gebertmeli ki oyun oynandığına değsin. Sesuar'da Göring'in öğrencileri başlıklı bir makale yayınlandı. Makalede şantiyede bir treni havaya uçurmak isteyen ve Yvonne Deşele'yi yaralayan peygamber çiçeği çetesinden söz ediliyordu. Girişilen bu hareketle deniliyordu, yargı organlarını komünistlerin üzerine salmak amaçlanmıştı. Doktor René Morio tutuklanmış ama hemen salıverilmek zorunda kalınmıştı. Gerçek suçlularsa bulunamamıştı. Şimdi ise bunun Fabr işi olduğunu biliyoruz. Bakalım yargı organları bundan gerekli sonucu çıkarabilecekler midir? Yazıyı okuyan Fabr akıl danışmak için Garcia'ya gitti. Avukatınız ben olacağım dedi Garcia. Tipik bir iftira bu, davayı biz kazanacağız. Fabr, peygamber çiçeği grubuyla grubunu çok önceden birleştirmişti. İş pek çoktu ve Fabr, kendi aralarında birbirlerini hala baldırı çıplaklar diye adlandıran çok büyük bir örgütü numaralarla anılan 8 gruba ayırmıştı. Son 6 aydır bu gruplar Paris ve çevresinde 30'dan fazla eylemde bulunmuşlardı. Fabr, elde edilen sonuçlardan hoşnuttu. Varsın, Bido ya da Kay kızıl propagandaların zararlarına ilişkin gevezelik ede dursunlar. Biz matbaaları, kitap evlerini yakıyoruz. Kışkırtıcıları ortadan kaldırıyoruz. Çok daha ciddi şeyler bizim yaptıklarımız. Eğer hükümet komünistlerle savaşım için bir yasa tasarısı sunuyorsa bu her şeyden önce baldırı çıplakların çalışmaları sayesinde olabilmiştir. Rene'nin gösterdiği Sesua'ya bakan Yvonne şaşırdı. İyi ama adları neden peygamber çiçeği? Rene gülümsedi. Hitler unutma beni çiçeğini severdi. Bir daha da bu konuyu hiç açmadılar. Katlanmak zorunda kaldıkları ağır sıkıntılarla dolu o bir haftayı ki mutlulukları da o sırada başlamıştı pek seyrek anımsarlardı. Çalışmakla ve savaşmakla öylesine yüklüydüler ki yaşadıkları o büyük dram kısa bir epizot gibi geliyordu her ikisine de. Yvonne mimarlık bürosunda çalışmaya devam ediyordu. Rene her sabah dispansere uğruyor, oradaki işlerini bitirdikten sonra laboratuvara gidiyordu. Profesör Brunel ona karşı soğuk ama nazikti. Bununla birlikte Rene'nin arkasından meslektaşlarına Morio'nun çalışmalarının bilimle uzak yakın bir ilişkisi olmadığını, üstelik enstitünün otoritesini sarstığını söylüyordu. Rene yaza doğru çalışmalarını bitirmeyi ve kitabını yazmaya başlamayı umuyordu. Soğuk bir Şubat akşamıydı. Rene laboratuvardan dönmüş, evinde çalışıyordu. Sık sık saatine bakıyor, heyecanlanıyordu. Neden gecikiyor Yvonne? Sonra birden aklına geldi. Metro çalışmıyordu, grev vardı. Bir gazete alıp kulağa kapıda gelecek seste okumaya başladı. Ah nihayet, Yvonne paltosunu çıkardı. Rene ona sarıldı ve odada döndürmeye başladı. Bir yıldır birlikteydiler ama onlara hep sanki gizlice buluşuyorlar ve birkaç dakika sonra ayrılmak zorunda kalacaklarmış gibi geliyordu. Aşk ne denli büyükse onu anlatabilmek de o denli zor oluyor. Yvonne bir gün hiçbir şey sorma demişti. Yüreğim parçalanıyor sanki. Hayır, anlamadın, mutluluktan bu. Hemen mutfağa koştu Yvonne. Eğer böyle öpüp durursan hiçbir şey hazırlayamam ama. Oysa Semba'yı yemeğe çağırmıştım. Rene kendini tutamayıp onu yine öptü. Sana engel olmaya geldim. Bu sırada telefon çaldı. Üst katta oturan Madame Lemonnier'in çocuğu hastalanmıştı. Doktor bir zahmet yukarı istiyorlardı. Yvonne yemeği hazırladı. Düşünceleri belirsiz ve hızlıydı. Paris'in dışına hiç çıkmadıkları halde nedense şu anda Rene ile birlikte Sova'daymış gibi geliyordu. Yüksek dağlar, gürül gürül akan, önüne çıkan ağaçları devirip sürüyen bir ırmak. Ne oluyor bu ırmağa? Yazın ufalıyor, yitiyor ya da ağır ağır akan geniş bir suya dönüşüyor. Tıpkı bir ayna gibi her şeyi yansıtıyor. Yaprakları, bulutları, evlerin kiremitlerini. Neden her şeyin sudaki yansısı gerçekte olduğundan daha güzeldir? Dün Rene'ye Stendhal'ın kendisinin romanlarında anlattığı kadınlara gerçek hayatta rastlamış olup olamayacağını sormuştum. Tabii demişti. Civitavecchia'da çalışma odasında romanlarını yazarken... Oysa ben hiç böyle şeyler uyduramam. Rene'yi nasıl sevdiğimi anlatacak olsam kimse inanmaz. Rene bile melodram der buna. Oysa gerçeğin ta kendisi. Hayır, kimseye bir şey söylemeyeceğim bu konuda. Sözler yeterli değil çünkü. Rene, Semba ile birlikte döndü. Merdivenlerde karşılaşmışlardı. Şişmanlamıştı Semba. Hantal vücudu, geniş omuzları üzerinde yükselen olağanüstü büyük başı ve tarak değmemiş, fırça gibi sert, kır saçlarıyla yabanıl bir hayvana benziyordu. Yvonne'la sessizce selamlaşıp masaya oturdu. Piposunu ökçesine vururken külleri yere düşürünce şaşırıp utandı. ''Bağışlayın Bayan Morio. Geciktiğim için de özür dilerim. Otobüsler de grevde güçlükle bir taksi bulabildim. Keşke gelmeseydim.'' diye düşündü Semba. Besbelli kızlı yerleri kirlettiğim için. Üstelik kıpkırmızı kesildim utancımdan ve anlatacak hiçbir ilginç şeyim yok.'' Semba rahmetli Doktor Morio'ya pek sık gider gelirdi ve Rene'yi ilkokul öğrenciliğinden beri tanırdı. Yvonne'u ise ilk kez görüyordu ve çok utanmıştı. Tek başına yaşardı Semba. Atölyesinde yatar kalkar, arada bir küçük kahvelere gider, tanımadığı adamlarla içki içerdi. Herkes grev yapıyor dedi, tıpkı 47'de olduğu gibi. Buradaki bitiyor, bir de bakıyorsunuz ötede başlamış. Şaşılacak bir yanı yok diye yanıtladı onu Rene. Bizim dispansere gelen çocuklara bakmak yeter. Geçenlerde Bedi'ye, komünistler durumu abartıyorlar diyordu. Herhalde kışın insanların nasıl donduklarından haberi yok. Onu da leş kokulu morina çorbasının başına bir oturtacaksın ki. Semba gülümsedi. Bir kez rastlamıştım onunla. Sergime gelmişti. Alkış toplayacağını bilsin, yemeyeceği halt, yapmayacağı rezillik yoktur. Ben gazete okumam ama geçenlerde atölyemin karşısındaki bara uğramıştım. Orada konuşuyorlardı. Bir kredi yolsuzluğuna karışmış Bedi'nin adı. Rene gazeteyi açtı. Şuraya bak. La Perouse'da oturmuş yemek yiyorlar. Şurada ise kürsüye çıkmış. Dürüstlük üzerine söyle veriyor. Yine de böyle bir dalavericinin sıkılmadan insan içine çıkabilmesi şaşılacak şey doğrusu. Sanki ötekilerin ondan kalır bir yanları var mı? Pazar tezgahında satar gibi satıyorlar ülkeyi Amerikalılara. La Roche'yi ister miydiniz? Hay hay, buyurun. Sherbourg'a ne verirdiniz acaba? Tamam, oldu. Ya Orly Havalanı? Ne önemi var efendim Orly'nin? Onu ötekilerin yanında armağan olarak veriyoruz. Belki de Bordeaux ya da Havre isterdiniz. Utanmayı iyice sildiler defterlerinden. Haberin var mı bilmiyorum. Abbes'in dostu Şirke geldi geçenlerde Paris'e. Nivey de onun anılarını yayınlıyor. Semba yeniden gülümsedi. Mado'nun ona iyi bir ders verdiğini söylediler. Almanlar varken bir gün Nivey'i görmüştüm. Sarhoştum. Rıhtımda rastlaşmıştık. Hiçbir şey yapmadım ona. Yalnızca asılacağını söyleyerek gözdağı verdim. Ama asmadılar onu. Sözlerin hiçbir değeri yok. Bu yüzden gazete okumuyorum. Ama bak Madon'un Şirke'nin suratına patlattığı tokat çok güzel bir şey. Semba göz ucuyla Yvonne'a baktı. Herhalde gölgüsüz buluyordur beni. Yvonne sağ gülümsüyordu. Semba hoşuna gitmişti. Rene'nin hakkı var. Yapmacıksız, içten bir insan olduğu hemen anlaşılıyor. Semba biraz sustuktan sonra ''Onun Nice'de neler yaptığını biliyorum.'' dedi. ''Fırından ekmek alıyordum geçenlerde, orada anlatıyorlardı. Olağanüstü bir şey. Yalnız ne yararı olabilir ki bunun? Onlar denize atmışlar. Birikler de çıkarmışlar. Başka bir kız da adını unuttum. Rayların üzerine yatmış. Tren gel.'' Rene öfkeyle onun sözünü kesti. Eğer tüm halk rayların üzerine yatacaksa tamam, işimiz bittik demektir. Bediye ve onun gibiler gitmeyecekler gibi savaşmaya. Dün hasta bir kızın annesi, eğer Amerikalılar kendiliklerinden gitmezlerse diyordu, biz de onları Nice'de olduğu gibi denize dökeriz. Sen de tutmuş ne yararı olabilir ki bunun diyorsun. Mado gibileri azdır ama o ana kadar hep susmuş olan Yvonne yavaş ama kendinden emin bir sesle ''Hiç şüphesiz azdır Mado gibileri'' dedi. ''Ama ötekilerin de bu durumda fazla katlanabileceklerini sanıyorsanız yanılıyorsunuz. İnanın bana her Fransız kadını...'' Sözünü tamamlayamadı. Yvonne utanmıştı. Semba hayretle ona bakıyordu. Yüzü gerilmişti. Yvonne'un her zamankinden daha beyazlaşmış gibi görünüyordu. Kocaman ve kapkarı gözleri ışıl ışıldı. ''Kadınlar için daha kolay.'' diye mırıldandı Semba. ''Yürekleri daha büyük onların.'' Sonra Rene'ye dönerek sordu. ''Lejean nerelerde?'' ''La Roche'de. Pek sakin değil şimdi orası. Neresi sakin ki şu sıralar?'' Biraz düşündükten sonra sürdürdü. ''Az kalsın aptalca bir soru soracaktım sana. Savaş olacak mı olmayacak mı? Sanki Truman'ın ne düşündüğünü sen bilebilirmişsin gibi. Belki o bile bilmiyordur ama herkesin sorduğu bu. Olacak mı olmayacak mı?'' Anımsıyorum 39'da, hayır daha önce 38 yazında Paris'ten ayrılmamış bilmece çözer gibi kafa patlatıyor millet. Olacak mı olmayacak mı? Kedi için yedi canlı derler. Bana kalırsa insan asıl yedi canlı olan. Dün gene aynı barda atölyemin karşısındaki oturuyordum. Ucuz karanlık bir yerdir. Hemen yanımda oturan iki adam bütün gece atom bombası mı yoksa adını unuttum yine Amerikalıların bulunduğu bir zehir daha etkili diye tartıştılar durdular. Adamlardan biri Louvre üzerine bir bomba atsalar Versailles'dan bile kırıntı kalmaz diyordu. Öteki hayır diye itiraz ediyordu. Binalar değil onlara gerekli olan insanları zehirlemek istiyorlar asıl. Solumda bir adam daha vardı. O taraf hep karanlık olduğu için iyi seçemiyordum adamı. Bir kadın geldi yanına. Adam hemen... ''Neden geç kaldın?'' diye çıkışmaya başladı. ''Biliyorsun'' diye savundu kadın kendini. ''Claude evden ayrılmadan çıkmam olanaksız. Bugün de sanki inadınaymış gibi hep evde oturdu.'' Fısıldaşmaya, daha sonra da öpüşmeye başladılar. Birden çok gülünç geldi durum bana. ''Belki de bu Claude'un, kadın hiç kıskandığı falan yoktur. Oturup öylece düşünmüştür adamcağız.'' Ne diye acele ediyorum ki sanki? Hep daha çok kazanmaya çalışıyorum. Buzdolabı için her ay 500 frank biriktiriyorum. Oysa bir yıla kalmadan buzdolabına da, onun aşına da, bana da bir bomba. Tamam. Bir şey anlayabilmek olanaksız. Hem aklını yitirmiş gibi tüm insanlar korkuyorlar, sinirleniyorlar ama yine de paşa paşa yaşıyorlar. Kediler yedi canlıymış. İnsanlar taş çıkarttı onlara. Dayanamaz. Çoktan göçüp giderdi kediler şimdiye kadar. Madon'un yaptığı son derece güzel bir şey. Ama bilmiyorum. Bir yararı olabilir mi? Söylesene bana. Rahat rahat çalışabiliyor musun? Laboratuvarda bir takım deneyler yaptığını söylemiştin. İyi, güzel ama şu iğrenç durum engel olmuyor mu çalışmana? Rene gülümsedi. Olmaz olur mu? Ama ben bunun üstesinden gelinebileceğini biliyorum. 940'da Almanlar saldırıya geçince tankları, uçakları var bunların. Elimizden bir şey gelmez. Ne diye kendimize bile bile tepeletelim deniliyordu. Sonuç? Adamlar vardılar bordoya dayandılar. Ruslarsa eğer irade gücü varsa tankında, topunda yenilebileceğini gösterdiler. Savaşın önü alınabilir. Buna eminim. Çalışmaya gelince, evet çalışıyorum, hiç şüphesiz şu koşullar altında raşitizmi yok etmek olanak dışı ama onu hiç değilse geriletebiliriz. Telefon çaldı, Rene antreye çıktı ve hemen geri döndü. Hastaya çağırıyorlar, uzak bir yer değil, sen Yvonne'la otur ben hemen dönerim, kahve içeceğiz daha. Semba kararmış bir yüzle Yvonne'a baktı. Büyük aptallık ettim gelmekle. Yvonne konuşarak Semba'yı oyalaması gerektiğini anlıyor ama ne söyleyeceğini bilemiyordu. Sonunda önceki düşüncelerini anımsayıp birden sordu. Sizce Stendhal romanlarında anlattığı kadınlara gerçekten rastlamış mıdır? Semba'nın sesi kızgındı. Şüpheniz mi var? Gerçek modeller olmadan hiçbir şey yapılamaz. Raphael'in yaptıkları uydurma mıydı sanıyorsunuz? Hayır, yaptıklarına bakıyordu, görüyordu onları. Ancak göz herkeste bulunmaz. Romancı için de aynı şey söz konusu. Mado'yu beğeniyor musunuz? Şaşkınlığından ve utancından duyulur duyulmaz da sesi Yvonne'un. O, olağanüstü bir insan. Genç kızından tanırım onu, resim yapardı o da. Ne yazık ki bıraktı. Büyük yeteneği vardı oysa. Bir zamanlar pek sık yapardım onun resmini. İyi de olurdu, kötü de. Yani sıradan resimlerdi ama geçen yaz atölyemde bir resmini yaptım. Çok tiksinç buluyorum şimdiki çalışmalarımı. Eleştirmenler iyi olduğunu yazıyorlar ama ben biliyorum, beş para etmez hiçbiri. Bunun nedeni şu, Nasıl çalışmam gerektiğini bilmiyorum. Kimsenin bunu bildiği yok zaten şu sıralar. Eğer bir galeriye gidecek olursanız güzel şeyler görürsünüz. Ama kimlerindir bunlar? Bonar, Matisse, Rouault, yani çok eskilerin, ihtiyarların. Gençlerin yapıtlarına insanın canı bakmak bile istemiyor. Koşullu resmi sevmiyorum. Yani sanatçı ne ışık, ne renk, hiçbir şey görmüyor. Her şey uydurma. Gerçi bu değil de asıl söylemek istediğim. Ama bak, Madonna'nın portresi oldu. Bunu herkes de böyle söylüyor. Ben de öyle görüyorum. Peki neden başka resimlerim olmadı da bu oldu? Yalnızca ben gördüğüm için değil, yetersizdir görmek tek başına. Yürek de katılacak işe. Yüreksiz sanat olmaz. Kendiniz yaşamalısınız, anlıyor musunuz? Şimdi sizin sorunuza gelelim. Stendhal, birincisi gerçekten olağanüstü kadınlara rastladı. İkincisi ve daha önemlisi, onları sevdi. Son olarak da sanatın ne olduğunu biliyordu ve herhalde en önemlisi de bu. Oysa ben hiçbir şey bilmiyorum. Karmakarışık saçlı kocaman başın önüne eğdi Semba. Yvonne nedense ona acıdı ve avutmak istedi. Ama bunun yerine, bilmiyorum dedi, kime rastladınız siz ve rastladığınız o kadını sevdiniz mi? Ama sanattan ne anladığınızı hissediyorum. Rene bir saat kadar sonra döndü. Evet dedi neşeli, içiyor muyuz bakalım kahvelerimizi? Böyle sık mı çağırırlar seni diye sordu Semba. Pek sık sayılmaz. Hem bu kez hastaya değildi gidişim. Bir yoldaş gelip haber verdi. Hemen yakınımızda. Fransız-Sovyet Dostluk Derneği'nin bir şubesi var. Orayı yakmak istemişler. Dur bir dakika. Kim? Kiminler? Peygamber çiçeği, yani Ivona da ateş edenler. Tabii aynı adamlar değil ama aynı çeteye bağlılar. Merak edecek bir şey yok, hallettik. Bizimkilerden biri omzundan taşla yaralandı. Ama çabucak defettik herifleri. Geçen pazar daha da kötüydü. Huma satan arkadaşların üzerine saldırmışlar. Bir kızı ağır yaralamışlardı. Geçtiğimiz ocakta da bombalı bir saldırıda bulunmuşlardı. Ve sen de böyle gittin hiçbir şey söylemeden. Rene gülümsedi. Ne gereği var bir şey söylemenin? Önemsiz şeyler bunlar. Hemen her gün oluyor. Neşeliydi Rene. Fıkralar anlattı. Sablon ajanstan söz açınca Nive'in yüzünü nasıl ekşittiğini mimikleriyle gösterdi. Semba kahkahalarla gülüyordu. Sonra birden ayağa kalktı. Gideyim artık, hemen hemen tüm kenti kat etmem gerek. Kocaman kederli silüetiyle karanlığa karıştı. Rüzgarlı tedirgin gece içinde kentin kuzey ucundan güney ucuna doğru yürümeye başladı. Adımlarıyla kentin uzunluğunu ölçer gibiydi. Kederi de yürüdüğü yolca uzundu. Aşkını düşünüyordu. Stendhal'ın sevdiği kadınları anlattığı gibi hiçbir zaman anlatamayacaktı Madu'yu. Yvonne'un her Fransız kadının ölüme gidebileceğini söylerken ki gözlerini düşünüyordu. Ve Rene gündelik bir şeyden söz edermişçesine nasıl da sakin, bombayla saldırdılar diyordu. Onların kendilerine özgü bir yaşayışları var. Madu'nun da öyle. İnanç, savaşım, coşku. Bense yalnızım, kuşkularımla, barikatlar üzerine nasıl savaştığımıza ilişkin bulanık anılarımla bir başımayım. Ve sonra sanatın düz ovasında yolumu şaşırmışım. Biliyor musun Rene, dedi Yvonne. Semba gidip de yalnız kaldıklarında gidişinin hasta için olmadığını hemen anlamıştım. Bundan sonra bir şey olduğunda beni de alacaksın yanına, tamam mı? Rene onu kucakladı. Hapishanede bir tek şey düşünüyordum. Savcıya hep senin nasıl olduğunu sordum durdum. Anlayamıyorum, nasıl yaşayabildim sensiz ben bunca zaman. Söyle bana, nedir bu? Nedir bu diye yineledi Yvonne. Bilmiyorum. Ama ben de tıpkı dediğin gibiyim. 18. ayrımın sonu, sayfa 191.